Bir öğle vakti parlak ve bulutsuz gökte geniş bir karartı görüldü. Gökyüzünde hızla ilerleyen kara bir sıvıya benzeyen bu karartıyı oluşturan milyonlarca çekirge kanatlarını çırptıkça dev bir mahlukun tıslamasına benzeyen korkunç bir ses geniş arazilerde yankılanıyordu. Göç sırasında taze yaprakları kemiren aç gözlü bir çekirge sürünün gerisinde kaldı. Bu sırada acı su deresinde doğup büyümüş bir okçu balığı sanki daha birkaç saat evvel koca bir balıkçı ağından kurtulmamış gibi sakince süzülüyordu buz gibi suda. Sığ sulara yanaştığında kafasını hafifçe dışarı çıkarıp etrafı gözledi. Aç gözlülüğü yüzünden sürüsünün gerisinde kalan göçmen çekirge dereye sarkan bir yaprağın üstünde güneşlenmekteydi. Üstünde oturduğu yapraktan ara sıra ısırık alırken kendisini suyun altından dikkatle izleyen okçu balığından bir haberdi. Okçu balığı uzun süre tombik, kahverengi çekirgeyi izledi. Bu sırada sudaki ışığın kırılma açısını hesapladı. Daha sonra çekirgenin boyutunu ve uzaklığını kafasında hesap ederek ağzına su doldurmaya başladı. Sürtünmeden oluşacak basınç kaybını da hızla kafasında hesapladıktan sonra ağzına doldurduğu suyu hızla çekirgeye tükürdü. Antenlerini bir o yana bir bu yana oynatan çekirge tüylü karnına çarpan su topunun şiddetiyle havaya fırladı. Taklalar atarak düştüğü suda zıplamaya çalışsa da açılıp kapanan uzun bacakları onu kendisine hızla yanaşan ağzını aralamış okçu balığına yem olmaktan kurtaramadı. Aniden yabancı bir koku alan antenleri kısa bir süre sonra işlevini yitirdi. Çekirgenin 88 günlük ömrü bir balığın midesinde son buldu. Midesinde kıvranan bir çekirgeyle yolculuğuna devam eden balık bir süredir tepesinde gezinen gri balıkçıldan habersizdi. Büyük bir kayanın dibinden geçerken çirkin bir müren balığının gölgelerin içinde parıldayan gözlerini gördü ve kayadan uzaklaştı. Derenin açıklarına ulaştığında pullarla kaplı yumuşacık ensesinin iki yanından uzanan sarı bir gaga kendisini yukarı çekti. Solungaçlarını ve ağzını hızla kıpırdatarak çaresizce yıllarını geçirdiği dereye yukarıdan baktı. Birdenbire kuş balığı gagaları arasında zıplatarak midesine indirdi. Balık son kez kuşun gagaları arasından dünyaya baktı. Gri balıkçıl geniş kanatlarını çırparak midesindeki koca balığın keyfini çıkardı. Aniden karnına girit yapımı bir kandiye mermisi saplandı. Nefesi kesilen kuş tiz bir çığlık attı. Kanatlarını çırptığında midesinden, göğsünden yayılan yanağa benzer acı daha da şiddetlendiğinden daha fazla kanatlarını oynatamadı. Hızla dere kenarındaki sivri kayalıklara kafasını vurduğunda dünyası karardı. Bu yüzden kırılan sağ kanadının acısını çekmek zorunda kalmadı. Siyah şalvarlı, üstü çıplak bir adam kayaların üstünde sekerek ölü kuşun yanında durdu ve ayaklarından tutup havaya kaldırdı. Kolundaki başı kesik horoz dövmesinden eski bir külhan beyi olduğu anlaşılıyordu. Burnunu çekerek asık suratındaki kan bilyesine benzeyen gözlerini kırpıştırarak kuşu süzdü. Tırnakları kemirilmiş kirli parmaklarıyla kuşun midesini dürterek etlerini hissetmeye çalıştı. Sonuç olarak et miktarı hoşuna gitmiş olacak ki memnuniyetle homurdandı ve kuşu sol omzuna asıp geldiği yere geri döndü. Ateş başında kurduğu küçük kamp alanında 7 tane maskeli adam kendisini beklemekteydi. Adam duraksadı önce. Kaçmakla kaçmamak arasında kaldı. Bembeyaz maskelerinin yanak bölgelerini kaplayan birer tane içi dolu kırmızı daire vardı. Yatay, çizgi şeklinde 2 adet göz deliğinin üstüne ve altına çizilmiş 3 adet dikey çizgi, kirpik gibi görünmekteydi. İki yana uzayıp uçları yukarı bükülmüş boynuz şeklindeki bıyıkların altında geyşalarınkine benzeyen yalnızca ortaları dairesel şekilde boyanmış dudaklar bulunmaktaydı. Maskeleri gördüğünde omzundaki kuşla donup kalmış adam. Kendisini bekleyen 7 kişinin Eokalar olduğunu anlamıştı. Memleketin kuytularını mesken tutmuş, gelip geçen araçları ve trenleri soyan, vatandaşa illallah ettiren bu Yunan eşkıyalarında acıma duygusuna tesadüf etmek mümkün değildir. Avcı omzundaki kuşu yavaşça yere bıraktı ve ellerini havaya kaldırdı. Titreyen dudakları arasında dilini bir o yana bir bu yana kıvırarak ne diyeceğini düşündü. Eokalardan biri yanlarına gelmesini işaret etti. Avcı koşarak yanlarına gitti ve dizleri üstüne çöküp ağlamaya başladı. Yarı Yunanim beyzadem, annem Atinal bir duliymiş, Arap babam ırzına geçmiş de ben doğmuşum. Cevap alamayınca yavaşça başını kaldırıp gözlerini açtı. EOKA'lardan biri elindeki elektronik tabletin ekranını avcıya uzatmıştı. Avcı dikkatle baktı videoya. Pavurya'nın öldürdüğü gençti videodaki. Yanında suratı gözükmeyen iki kişiyle birlikte devrim marka bir arabaya mecidiye dolu çuvalları yüklemekteydiler. Babası da arabanın şoförüydü. Tabii bunu EOKA'lar bilmiyor, ben biliyorum. Babasının zihninde çok hızlı bir gezintiye çıktım. Karısının ölümünden sonra çocuklara ve mutlu insanlara özgü tüm duyguları ve hevesleri yitiren bu adam artık ne bir kedi yavrusunun ölüsünü gördüğünde ne de 3 kuruş para için çalışan genç bir güvenliğin beynini taşlarla ezdiğinde duygulanıyordu. Tamamen hissizleşmişti, uyuşmuştu. Vicdanını tamamen susturmayı başarmış bu adam, farkında olmasa da heyecan yaşamak ve ölüm korkusunu hissetmek için suç işliyordu aslında. Çünkü hissedebildiği tek şey buydu. Oğluna baktığında tiksiniyordu. Güçsüzlüğü, hassaslığı ve kendi gençliğine benzeyişinden iğreniyordu. Pavurya'nın kollarında son nefesini vermemek için direndiği sırada uzun zamandır ilk kez yaşamın önemini anlamıştı. Karısının ölümünden beri ilk kez yaşama isteğini yüreğinde hissettiği birkaç saniyeyi can çekişerek harcadı ve ölüp gitti. Üstelik hayal ettiği gibi bir şey değildi ölüm. Beyaz ışıkları arkasına alıp kar gibi bir elbiseyle gülümseyerek kendini göstermemişti karısı. Ya da cennetteki huriler kendisi için şarkı söylemeye başlamamışlardı. Yoğun bir mide bulantısı, boğazında kocaman, sert bir et büyüyormuş gibi bir his. Burnunda acı veren bir yanma, diş gıcırtıları, beyninde yoğun bir basınç. İşte bu şekilde öldü adam. Oğlu ve iki arkadaşıyla birlikte piknik yaparlarken bir gürültü koptu. Hemen ardından patlayan silah seslerini duyup ayağa fırladılar. Banka kamyonunu soymaya çalışan EOKA'lar denen Yunan eşkıyaları ve güvenlikler arasında bir çatışma çıkmıştı. Bir çalının ardına saklanıp keyifle seyrettiler çatışmayı. Birkaç saniye içinde onlarca genç mermilerle delik deşik oldu. 8-9 tane EOKA ölmüştü. En az 12 tane de banka güvenliği. Geriye kalan 2 EOKA aracı inatla korumaya çalışan tek banka güvenliğinin sığındığı kamyona ateş edip durdular. Belli ki zeki adamdı güvenlik. Mermilerin bitmesini bekledi. Siper aldığı kamyonun ardından fırlayıp EOKA'lardan birinin kellesini parçaladı. Fakat diğer EOKA'nın mermisi henüz bitmemişti. Güvenlik yanlış hesabın bedelini canıyla ödediğinde geriye tek bir EOKA ve mecidiye dolu çuvallar kalmıştı. Birdenbire bizim ihtiyarın tek kaşı havaya kalktı. Etrafta kimseler yoktu. Sayıca üstünlerdi. Bir tane EOKA öldürüp zengin olabilirlerdi. Oğluna ve iki arkadaşına baktı. İşe yarar tipler değillerdi ama denemekte fayda vardı. Hızlıca yanındakilerle fikrini paylaştı. Söylediklerinin çoğu anlaşılmıyordu. Ama genel itibariyle kafasından geçeni anlamışlardı. Banka aracının kasasını yeni nesil bir kimyasal patlayıcı olan sarkazla patlatıp mecidiye çuvallarını araca yüklemeye başladı EOKA. Baba, EOKA'nın çuvalları yüklemek için aracına yasladığı tüfeğe dikti gözlerini. Çocuğunu bir kafa hareketiyle tüfeğe yönlendirdi. Delikanlının formu yerindeydi. Babasının kendisine bir görev vermesinden duyduğu heyecanla çömelmiş vaziyette ileri atıldı. Diğer iki adam da etraftaki çöp tepeciklerini siper alarak aracın arkasında dolandı. EOKA çuvalları araca yükledikten sonra etrafı kolaçan ederek belinden bir bıçak çıkartıp yerdeki ölülerin kellelerini kesmeye başladı. Jandarmalar bölgeye geldiğinde merhumların beyin implantları incelenecekti ve suçu kimin ne şekilde işlediğine rahatlıkla ulaşılacaktı. Zihnin depolanması için 14 saat gerekiyordu. Yani bir implant zarar gördüğünde son 14 saat ulaşılamaz demek oluyor bu. EOKA'lar yeniçerilerle, jandarmalarla çatışmaya alışıktı. Ama bu durumdan memnun değillerdi. Bu yüzden arkada kanıt bırakmamaya özen gösterirlerdi. EOKA ölülerin kellelerini keserken genç çocuk aracın yanına kadar sokuldu. Kafasını hafifçe uzatıp tüfeğe, EOKA'ya ardından tekrar tüfeğe baktı. Elini tam uzatacakken EOKA nasıl olduysa bir anda arkasını dönüp çocuğun suratına baktı. Çocuk tüfeği alıp EOKA'yı vurmaktansa panikleyip aracın arkasına saklandı. Tabii EOKA bir lahzada tüfeği aldı. Fakat aracın arkasında saklanan kişi silahlı mı değil mi bilmiyor. Tüfeğini doldurup yavaş adımlarla aracın arkasına ilerledi. Aracın köşesine geldiğinde hızla öne atılıp tüfeği çevirdi ve aracın arkasına geçti. Fakat kimse yoktu. Aracın önüne geçmiştir diye düşünerek uzun, yavaş adımlarla ilerlemeye devam etti. Bu sırada güvenlik aracının arkasına dolanan ikili yerde yatanların arasına sızıp yerdeki piştolardan birer tane aldılar. İçindeki bilyeleri kontrol ettikten sonra üçten geriye sayar gibi başlarını sallayıp karşılarındaki arabanın arkasındaki Eoka'ya saldırdılar. Eoka şansın da yardımıyla mermilerden seri bir hareketle kurtuldu. Sırtını yasladığı araç delik deşik olurken emekleyerek aracın önüne geçti. Ateş eden iki kişiyi sabırla seyretti. Piştovundan mermisi biten hemen başka bir piştovu alıp ateş etmeye devam ediyordu. Sonunda bir tanesi aracın arkasına koşarken Eoka hafifçe doğrulup ateş etti. Ve tek atışta adamı indirmeyi başardı. Ateş etmeye devam eden arkadaşı nereden ateş edildiğini bile anlamadı. Suratındaki çılgınlığın yerini korkuyla hareket eden bir çift göz aldı. Adam hızla kamyonun arkasına geri döndü. Eoka karşısında bir acemi olduğunun farkındaydı artık. Başını yana yatırıp kamyonun altını görmeye çalışarak yürümeye başladı. Fakat Eoka delikanlıyı unutmuştu. Genç adam altına saklandığı araçtan kendisini izlemekteydi. Yavaşça sürünerek yerdeki piştovlardan birini alıp içini kontrol etti. Piştovu doğrultup kamyona sinsice yanaşan Eoka'ya doğrulttuğunda elindeki titremeyi durduramadığı için bir türlü nişan alamıyor, ateş etmeye cesaret edemiyordu. Aniden patlayan bir silahın sesiyle sıçrayıp başını aracın altına vurdu. Eoka yere yığılmıştı ve boğazına dolan kanlardan dolayı öğürerek ve öksürerek can vermeye çalışıyordu. Çocuk sürünerek aracın altından çıktığında Eoka'yı babasının vurmuş olduğunu gördü. Kendisine tiksinerek bakan babasından gözlerini kaçırıp başını eğdi delikanlı. Birkaç saniye sonra kamyonun arkasından diğer adam da çıktı. Mecidiye dolu çuvalları kendi arabalarına yükledikten sonra yola koyuldular. İlk iş bir at pazarına giderek at ve at arabası satın aldılar. Sonuçta aynı araçla yola devam etmek tehlikeli olabilirdi. Kuytu bir tepedeki girintiye kamp kurduktan sonra atları arabadan çözüp arabayı parçaladılar. Ve büyük bir bölümünü ateş yakmak için kullandılar. İlk başta ganimeti üçe bölme kararı almışlardı. Fakat ertesi sabah ihtiyar adamın arkadaşı üçe bölmenin adil olmadığını öne sürmeye başladı. Oğlun ve sen birer pay alacaksınız. Oğlunun kendi payını sana vereceğini kim olsa bilir. Bu durumda sen daha fazla pay almış oluyorsun. İhtiyar hak verir gibi kafasını salladı ve silahını çekip adamı hiç düşünmeden vurdu. Oğlu şok içinde yerde can veren adama baka kaldı. Merak içinde babasına baktı. Bir cevap bekler gibiydi. Oysa oğlunun kafasındaki soruları cevaplamak adamın umrunda bile değildi. Vurmadan hemen önce kendi kendine tartışmaya değmez diye düşündü. Ve bu düşünce aklına o kadar yatmıştı ki başını sallayarak kendini onayladı. Fakat arkadaşını vurmak için kullandığı silahın çıkardığı ses güçten düşmüş şekilde bir düşmanla karşılaşıp rezilce ölmemek için muskasındaki zehri ağzına atmak üzere olan bir kabadayının dikkatini çekerek öldürülmesine sebep oldu. Eoka'ların elindeki tableti dikkatle izleyen avcı videodaki genci tanımıştı. Önceki sabah atıyla yanından geçerken ses çıkararak vurmak üzere olduğu koca bir ördeğin kaçıp gitmesine sebep olmuştu. Üstelik avcı küfür ettiğinde geri dönüp ona çıkışmıştı da. Delikanlının yüzünü bu yüzden çok iyi hatırlıyordu avcı. Eoka'lar bu durumdan memnun kalmışlardı belli ki. Ellerindeki tablette oynayan video çatıştıkları son Eoka'nın beyin implantından ele geçirilmişti. Avcı bir süre durdu ve kısık gözlerle etrafına bakınarak genç çocuğun atıyla gittiği yönü hatırlamaya çalıştı. Kavgaya hazır bir şekilde atıyla avcının etrafında bir tur atmıştı delikanlı. Daha sonra yere tükürmüş ve atını dört nala koşturarak derenin kıyısından ormana doğru ilerlemişti. Eoka'lara gencin gittiği yönü gösterip gururla gülümsedi. Belki birkaç koyun, hatta belki Mecidi'ye verirlerdi. Tableti belindeki çantasına koyan Eoka avcıya yanaştı. Avcı ödül almak üzereymiş gibi gururla gülümsedi. Hatta parmaklarını diliyle ıslatıp saçlarını bile düzeltti. Eoka'dan kızartma kokuları geliyordu. Türkiye Birleşik Devletleri'nin şehirlerden uzak, kırsal bölgelerinde kızartma gibi kokular zenginliğin kokusudur. Öyle ki bazı kimseler zengin gözükmek için yağ kızdırdıkları tencere ve tavalara eğilerek kokunun üstlerine sinmeleri için özel çaba gösterirler. Yokluk ve fakirlik içindeki bu coğrafyada kızartma yapmaktan daha büyük bir lüks yoktur. Kızartmada kullanılan yağa sahip olmak, şehirle bağlantılı olmak, oralardan alışveriş yapacak güce sahip olmak anlamına gelmektedir. Kızartma kokusuyla kendinden geçen avcı hayranlıkla Eoka'nın yüzünü örten maskesini seyretti. ''Şimdi beşe kadar sayacağım. Kaçabilirsen kaçarsın, kaçamazsan da antio. Avcı, Yunan şivesiyle kurulmuş bu cümleyi zar zor anladığından kısık gözlerle Eoka'ya bakmaya devam etti. Antio?
Yani elveda, bay bay.
Eoka tüfeğini doğrultup avcının başına dayadı.
Ena!
Avcı, Eoka'nın saymaya başladığını fark ettiğinde gözleri fal taşı gibi açıldı. Hiç vakit kaybetmeden koşmaya başladı.
Dio!
Birazdan mermi yağmuruna tutulacaktı. Avcı tüm gücüyle koşuyordu. Eoka'nın Tiria demesini korkuyla bekliyordu. Ardından üstüne mermi yağdıracaklardı. Fakat ne kadar koşarsa koşsun Eoka Tiria demedi. Avcı yavaşlayıp arkasını döndü. Eokalar çoktan gitmişlerdi. Bir süredir boşuna koştuğunu anlayıp av malzemelerini ve vurduğu kuşu almak üzere geri döndü.